Sayın dinleyenler, Türkiye'de seçiciler Hakim, Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın zaferiyle başa çattı ve bu partiya bir ekseriyet hükümeti, bu partiyanın bir ekseriyet hükümeti kurmasına imkan verdi. Bundan sonra ne olacak? Hususuyla Türkiye'den alalı bütün bölge için önemli olan meseleler ve hayati olan meseleler, bazen Suriye meselesi, PKK terörü meselesi ve ayrıca İranlı iktisadi alakalarda her hansı değişiklikler baş verecek mi? Bunları Hacettepe Üniversitesi'nin siyaset bölümü mezunu Hüseyin Zamanlı ile danışacak bugün. Hüseyin Bey, o meselelere girmeden önce mümkün olsa çok özet olarak AK Parti'nin bu zaferini, bu başarısını biraz açıklayasınız bize. Bu gözlenilmirdi bu derecede bir zafer. Onun nedenleri hakkında biraz mümkün olsa malumat verin. Öz fikrinizi buyurun.
AK Parti açıkçası hem nəzər səncilərdə, hem de ki araştırma merkezlerinin sonuçlarında bu kadar oy alacağını belə düşünməmişdi kendisi. Çünkü içindeki o üst düzey liderler de bunu en son seçiminden sonra itiraf edildiler. En fazla %43 bəşdirdiler, %44 bəşdirdiler. Ama gerçekten herkes şaşırdı. Bütün nazirler, bütün araştırmacılar ve siyaset bilimciler de bunu şaşırdılar. Ama bu arada bir çox neden saya bilərik. Belki 7 Haziran'da seçimdəkilərdən o seçimin sonuçlarından sonra bu terör oylarının ateşlenmesi ve HDP, Halkların Demokratik Partisi oylarının bir kısmı bu 5 ay sürecinde Adalet ve Kalkınmaya dönmesi, CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı oyları da HDP'ye gitmişti onda. Oradan da döndüler, bir kısmı onlar da döndüler. Çünkü ortalık çok karıştı. Emniyet meseleleri, emniyet sorunları çıktı. Ordu meselesi, ordu da tamamen bu emniyet meselesine odaklandı ve bu farklı bir durum yarattı. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Haziran seçimlerinden önce şey bakışı, tamamen seçimlere, bu propagandalara girmesi bir olumsuz bir etki yaratmıştı. Ama sonradan düzeltme oldu ve Güneydoğu'daki Kürt bölgelerinin o güvensizliği de buna etki bıraktı. Oradaki oyların düşüşü, HDP'den düşüşü ve AK Parti yakması ve bir çox neden sayabilir ama budur da diyebilirik ki bir 10 tane, belki 10 tane bir illet saysak. Biri de bu olabilir ki yasanı değiştirme şeyi tamamen kabul olundu. Yani bu 1 Kasım seçimlerinde herkes ona şey verdi. Ekonomik vadeler, AK Parti'nin ekonomik vadeleri başarıyla
Ele bu ekonomik vadeleri dediniz, biz oradan başlayak. Geçen seçimlerde 7 Haziran'da 7 iyunda CHP bazı vadeler vermiş. O maaşla bağlı, emekçilerin, təqaçilerin maaşıyla bağlı vadeler vermişti. Bu yeni seçimlerde o vaadleri haradasa eynisini AK Parti de verdi. Ve herhalde halkı da AK Parti'nin bu vaadleri hayata geçireceğine daha çok inandı. AK Parti bu sefer geçmişte AK Parti'de ekonomi meselelerinin başında olan Ali Babacan kimilerini de kaytardı. Onlar yeniden namzet oldular seçimlere. AK Parti iktidarı döneminde ülkenin ekonomisini, iktisadi vəziyyətini necə görürsünüz? Neler değişecek?
Bakın, AK Parti aslında bir muhafazakar demokrat bir parti olarak Türkiye'nin o soğuk savaş dönemi başarısızlıkları, koalisyon devletleri, bu ekonomik krizlerinden çıkan bir parti olarak değerlenir. Ve onun tam özelliği de bu ekonomik meselelerdi. Yani bunlar 2000, 2001, 2002'den sonra neoliberal ekonomini kullanarak bu açık piyasaya girdiler ve aşağı yukarı bir kapsayıcı bir düşünceleri vardı. Bunlar bütün toplumun bütün kitlelerini aldılar ve bu kalkınma dediğin şeyde kalkınma teorilerine baktığında bu kapsayıcı olmasa kalkınma olmaz. AK Parti bunu başardı. Təcrübe olarak yaxın hafızaya baktığımızda toplumun yaxın hafızası her zaman geçerlidir. Yani toplum bir düşünende 10-15 yıl bundan qabağı tez rahat hatırlar. Deyir ki, 10 yıl bundan qabağı biz bu ekonomik kalkınmaya el vurduk AK Parti'nin politikalarından. Özellikle bu babadan gibi adamların ekonomide ve daha yapıcı reformların uygulanması Türkiye'de çok büyük etki bıraktı. Özellikle 2009 krizini Türkiye başka Batı ülkeleri kimi daha derinden etkilemedi Türkiye'ni. və oradakı bankalarda, finanslarda, finans bazarlarında o reformların etkisini gördü Türkiyə və qalxınmanın o ortalama qalxınma şey faizi Türkiyənin xalqını çox bir yüksək səviyyədə bir refaha çıxartdı və Müslüman ölkələrdə özəlliklə Orta Doğuda yüksək səviyyəyə çıxartdı. Və
bir də Hüseyin bəy, bütün bunlar siz açıqladınız da AK Partinin daha öncələrdə yürütdüyü o liberal ekonomi siyasəti və bir çoxlarını da öz içinə aldı. Yəni dışlayıcı, kənarlayıcı, uzaqlaşdırıcı bir siyasət yürütmədi. İndi bu son seçimlərdə də AK Partidə belə bir söyləm, belə bir diskurs ortaya qoyuldu ki, biz fabrika ayarlarımıza geri dönəcəyik. Sizcə bu söyləm ekonomidə cavab verəcəkmi, ekonomidə öz yerini tapacaqmı?
Aşağı yuxarı budur da deyə bilirik ki, bu ekonomik kartellər, yəni Türkiyədə bir şey özəl sektor çox güclü bir sektordur. Türkiyədə dövlət ekonomidə nə qədər də yasal olaraq müdaxilə bulunsa, amma feilə gəldiyində, təcrübəyə gəldiyində, yəni gündəm yaşama gəldiyində bunu özəl sektor gerçəkləşdirir. Özəl sektor dövlətin müdaxiləsi olmadan özü öz içində bir anlaşmaya yetişmiş, yani özü bir keşe uyum sağlamış birbirinden. Onun için bence özel sektör öz içinde bu paylaşımına ihtiyaç duyur. Yani vakti görür ki mesela 2010, 2011, 2012'de o kartelleşme, o yolsuzluk olaylarının çıkması tamamen bu kapsayıcı düşüncenin gerilemesinden nəşət tapır. Təzəşdən deyir ki, mən o politikaları dəyişdirəcəyim. Məncə, burada doğru qərar alıblar. AK Parti və üst düzey yönəticiləri doğru qərar alıblar və onun da faydasını gördülər ikinci seçimlərdə, bir Kasım seçimlərində də onu gördülər. Özəlliklə, bəzi o üçüncü dönəm parti yasası var idi. Bir çox üst düzey nümayəndələr daha yazılanmazdılar, babadan gibilər. Onları təzəşdən gətirdi, qatdı listələrə. Və orada bir başarı sağladı və bir də bir məsələ var, bir qorxu məsələsi var. Yəni burada ekonominin bu 2 il keçmiş 2 illə doların lirə ilə qarşılığı, lirənin dəyər kaybı, bilməm, ekonomidəki birazlıq durğunluq, bu öngörülər vardı, məsələn, inflasiyondakı öngörülər, işsizlikdəki öngörülər. Bunların hamısı etki buraxmışdı. Bu qorxu insanlara oturmuşdu ki, hə, AK Parti əgər 5 ayda bu devam edərsə, bu koalisyona geçərsə, bu bizim bu sorunlarımız çözülməyəcək. Ondan dolayı xalq daha yenidən AK Partiyə oy verdi. Amma AK Parti
doğrudur. Elə buna görə də hətta elə sadəcə AK Partinin zəfəri xəbəri belə lirənin dəyərinin qalxmasına yetərli oldu. Hüseyn bəy, amma qonşu ölkələrlə iqtisadi əlaqələrimin soracaqdım, amma burada istərdim elə İran üzərində biz daha çox odaqlanaq. Çünki İran Azərbaycanında və İranda ki, türkləri də çox bu əlaqələndirən bir məsələdir. İranla Türkiyə arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi. Bunlarda necə bir davam edəcəkmi əskidəki kimi? Yəni daha çünki əskidən hər halda genişlənməkdə olan bir əlaqələr və münasibətlər idi.
Əli Rıza bəy, baxın, İranla Türkiyə irtibatları, ilişkiləri, yəni o neçə düzeydə ola bilər? Bəlkə siyasət, ekonomik, kültür çox bir-birinə bağlı, çox bir-birinə geçmiş bir irtibatlar vardır. Həm tarixdən, həm də müasir tarix, həm də tariximizə baxdığımızda. Amma əsl məsələ budur ki, baxın, İranda o eski dövlət ekonomi anlayışı yavaş-yavaş yerini sərbəst piyasaya verir. Yəni, özəlliklə bu nükleer anlaşmasından sonra bu daha yaygınlaşacaq. Yəni, içərdəki o teknokratların baxışları ekonomiyə, xalqın güclənməsi bilimsel, kültürel olarak, yani bizim İran'daki belki o öğrenci sayısı, bu yurt dışı gören öğrenciler, Türkiye ile İran arasındaki irtibatta olan tacirler, sanayicilerin sayılarının çoxalması, bunlar hamısı pozitif etki bırakacak bu ilişkileri. Ama dediğim şey bu, siyasi o siyasi şemsiyenin altına geldiğinde belki biraz sorunlar yaşanabilir. Çünkü orada Orta Doğu'daki başka etkenler de var. Ticaret ve iktisada baktığımızda Türkiye turizm yine aynı şekilde devam edecek. Bu enerji piyasasında belki biraz rəqabət olacak Rusya ve Azerbaycan da olan bu qaz ilişkileriyle. İran'da belki İran'ın qazı daha bahaya satılır. Belki orada birazlık sorun yaşanabilir. Ama çok az ben öngörürüm bu sorunları. Yatırımcıların bu ambargolardan sonra Türkiye'nin yatırımcıların İran'a geçmesi, İran'daki hukuki yapının daha güçlenmesi belki bunun daha bir sağlam örneği olabilecek. İran'daki yatırımcılar, İran'daki tatiller, onlar da Türkiye tecrübesini Türkiye'den götürüp İran'a nakletmek ve İran'ın sanayisine, İran'ın tatillerine, İran'ın bölgesel kalkınmasına yardım etmekte belki bir pozitif rol olacak.
Bu da herhalde İran Azerbaycan'ında, İran'ın başka bölgelerinde yaşayan Türklere de etki bırakacak çünkü onlar daha Türkiye ile bu iktisadi münasebetlerin içinde olurlar, ticaret edirler.
Yüzde yüz katılıyorum.
Bir de Hüseyin Bey, Suriye meselesine gelecek. Suriye meselesiyle bağlı bir başka mesele Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın iktidara gelmesinden, yani ekseriyeti yeniden elde etmesinden elave, bir de Rusya herhalde son aylarda girdi bu meselenin içine. Burada hem ben isterdim siz ele bu iktidarın herhalde tespit olunmasının tesirini gene de onu değerlendirirsiniz. Hem de Rusya'nın ortaya girmesi Garbin başta Amerika olmakla biraz bu sefer daha çok Türkiye'nin geçmişteki fikirlerini, yapılanlarını kabul etmesine sebep olacak mı? Çünkü biraz da ile Rusya'ya gelenden sonra Türkiye de biraz geçmişteki planlarında daha çok orta yola taraf gidiyor anlaşılan.
Bəli. Mən bu cür deyirim ki, baxın Türkiye dış politikası seçimlerle məncə heç irtibatlandırmıyor Türkiye dış politikasını. Çünkü Türkiye dış politikasında belki çok daha öncə bu nəticəyə yetişmişdi ki, Orta Doğu'da politikalarında bir değişimler yerine orta yolla yakınlaşar. Çünkü biraz da gerçekçildi baksak, burada güç dengelerinin birbirlerinden orada denge sağlaması da artık da o bilek savaşı deyirik ya biz de. Onu orada tamamen görürük de bu. Rusya bu dünya üzerindeki etkisini daha genişletmek istiyor. O jeopolitik sınırlarını daha ileriye götürmek istiyor. NATO'nun sınırlarına, Akdeniz'e götürmek istiyor. Ondan dolayı Suriye'ye girdi ve tamamen çok açık şekilde Suriye'nin müdafiə elədi vəziyyətini. İran'da çok geleneksel bir vəziyyətdir. İran, hatta ben burada bazı uzmanlara, araştırmacılarla danıştığımızda ben deyirəm Türkiye'nin yanlışı budur. Ne deyir? Türkiye gerçekleri görmedi. Çünkü Orta Doğu'daki gerçek budur. İran daha önceden, çok önceden, yani 30 il, en az 35 yıl önceden Suriye'de, Lübnan'da vardı. Yani orada ilişkisi var, irtibatları var, onlara yardım edildi. Bu İsrail meselesinde daha sıcak bir ilişkiler kesildi. Türkiye 15 ildir, yani AK Parti'nin geldiğinden, bu politikayı değiştirdiğinden istiyip bu Orta Doğu'ya, o eski Osmanlı kültürel alanın, imparatorluğun alanına gire. Ben de bu iki tane bir dənə gələnəksəl giriş var, İran buradakı huzurudur. Bir dənə də Türkiyənin yeni bu bölgəyə girməsidir ki, bu bir dənə çox net bir şəkildə bir çatışmaya və ya uzlaşmaya, yüzləşməyə deyəlim, yetişəcəkdir.
Yəni bundan sonra bir orta yol qərarı seçilinsiz həm Türkiyə tərəfindən alınacaq, həm də Qərbin də siyasəti o yöndə ola biləcək deyirsiniz.
Bəli, tək dəyirsəd. Əslən burada
arxeyin olan... Bir də Hüseyin bəy, bu çözüm sürecinə ya Kürt gruplarla sülh sürecinə gələk. Burada bir məsələ var, onu istərdim daha çox açıqlayasınız. Bir çox söhbətlər o cümlədən, misal üçün Əhməd Davudoğlu'nun keçmişdə rəsmi müşaviri danışmanı, indi də qeyri-rəsmi olaraq cənədə danışman kimi, müşavir kimi çalışdığı bəlirdilən Ətiyən Mahsubiyanın sözlərinə görə anlaşılan o ki, bu sülh sürəci davam edəcək, amma bəlkə burada biraz partnerlərdə dəyişiklik olacaq. Yəni, HDP əskidəki kimi bəlkə partner ola bilməyəcək. Bir buna görə fikrinizi açıqlayasınız. Və son günlərdə HDP tərəfindən Rəcəb Tayyip Erdoğanın başqanlıq sisteminə, prezidentlik sisteminə keçməsinə biraz deyəsən daha keçmişdə çox sərt şüarlar vermişdilər. Biraz daha yumuşaq yanaşdılar. Bəli. Bu ona görəmi ki, HDP də bunu anladı və istəyir biraz yaxınlaşmaqla o orada yenə də öz rolunu ala. Burada necə bir görürsünüz? Çox qısa zamanımız azdır.
Tamam. HDP aslında AK Parti'nin son dönemlerde qabağına çıxdığı, məncə Güneydoğu'daki en önemli rakibi son seçimlerde de başarı elde elədiyidi Haziranda. Ama HDP dediğinde bu saf HDP'yi göremeyiz. Yani burada bir PKK etkisi var, burada bir muhafazakar kürtlerin etkisi var, burada bir daha etniksel, daha sol eğilimli bir grupların etkisi var. Yani neçə dənə grup var ki HDP'nin oluşumunda etkilidirler. Bence burada AK Parti'nin rolu ikinci döneminde, özellikle bu çözüm sürecinde bunları ayrışması olacak. Yani politik olarak bunları ayrıştıracak. AK Parti'nin nəfi nədir ki, daha muhafizkar kütlər, yani öz AK Parti'nin çizgisində olan kütləri cətirə masa üstündə çözüm sürecində qatışdıra. Daha soldan, daha radikal soldan daha yaxçı. Yani onun için o yaxçıdır.
Məncə, yani siz söylesiniz ki, sivil toplum örgütləri ilə qeyri-hökumət örgütlərini daha çox daxil edəcək AK Parti bu səfər bu prosesə.
Daha muhafizkar kütləri daha
onlar da daxil edəcək və eyni zamanda da qeyri-hökumət qruplarını.
Bunun terim olarak barzaniləşdirmə deyirlər də. İndi yani burada deyirlər barzaniləşdirmə var. Yani burada sol qruplarla kütlərin arasında bir məsafəni yaradacaqlar ki, HDP dediğin HDP o kapsayıcılıq özelliğini elden versin.